Profesör Doktor Ekrem Buğra İkinci ile birlikteyiz. Hoş
Hoş
geldiniz.
bulduk, merhabalar.
Merhabalar. Bugün Osmanlı İmparatorluğu'nun neden yıkıldığını konuşacağız. Aslına bakarsanız her şeyin bir kuruluşu var. Yükseliyor, bakıyorsunuz en yüksek dönemine ulaşıyor. Ve sonra ister istemez eşyanın gereği aşağı doğru iniyor. İnsan ömrü gibi aslına bakarsanız
Evet, zaten İbni Haldun, meşhur sosyolog ve tarihçi ki hem sosyoloji ilminin hem tarih felsefesinin kurucusu kabul ediliyor dünyada. 15. asırda yaşamış Mısır'da büyük bir İslam alimidir. Onun Tarihül İber adında, İbretler Tarihi adında bir kitabı var. Kendisi bir din adamı ve kadı, yani hukukçu olmakla beraber tarihçiliğiyle tanınmıştır. İbretler Tarihi'de 10 cilt bir tarihi var. Büyük bir tarih, dünya tarihini anlatıyor. Bunun bir mukaddimesi var. Mukaddime ön söz demek.
Giriş.
Üç cilttir.
Girişi.
Evet. Tarihten daha mühim olan mukaddimesidir. Tarihi çok mühim değil çünkü belli şeylerin tekrarıdır. Ama mukaddimesi dünyada bir dönüm noktasıdır. İlk defa sosyoloji ilminin ve tarih felsefesinin burada anlatıldığını görüyoruz. O da diyor ki İbn Haldun, devletler ve cemiyetler de aynı insan gibidir. Nasıl insan doğar, işte emekler, konuşmaya başlar, işte yürür, konuşmaya başlar, büyür, olgunlaşır, evlenir, çoluk çocuk sahibi olur. Ondan sonra yaşlanır giderek giderek ve en son artık hayatta kalamaz, ölür. İşte diyor devletler de, cemiyetler de böyledir diyor, insan gibidir diyor. Allah'ın adetinde bir değişiklik yok. Ha, müddeti değişebilir. Nitekim 20 yaşında ölen de var, 3 yaşında ölen de var, 6 aylık ölen de var, 100 yıl yaşayan, 150 yıl yaşayan da var. Bunun gibidir diyor. Her kemalin bir zevali var, meşhur sözdür. Her şey olgunlaştıktan sonra mutlaka zevale, yok olmaya döner. Bir insanın güç olarak 20'li yaşları bir kemal noktasıdır. 40'ı geçtikten sonra artık fiziki olarak insanlar kaçınılmaz bir şekilde zevale doğru inişe geçerler. Yine aynı şekilde 40 yaş bir insan için maneviyatın, ruh dünyasının dorukta olduğu, zirvede olduğu zamandır. Yani en olgun olduğu yaştır. Ondan sonra artık o da inişe geçer. 60'ından sonra, hele 70'inden sonra insanın duygu dünyası da, hafızası da dumura uğrar. Dumura uğrar. Ve men nu'ammirhu nekkisi. Bu ayeti kerimedir. Bir insana ömür verdiğimiz zaman onu eksiltiriz. Yani insan yaşlandıkça bazı şeylerden kaybeder. Devletler de böyle. Hiçbir devlet bundan masum kalmamış. Ha, öyle devletler var ki yüzlerce yıl yaşamış. Öyle devletler var ki 20-30 yıl ömrü sürmüş. Ama tarihte hep böyle olmuş. Ömrü uzun olan insanlara nasıl herkes alaka gösteriyorsa, işte bu kadar uzun yaşamanızın sırrı nedir diyorsa, uzun ömür süren devletlerin de niçin uzun ömür sürdükleri merak konusu olmuş. Yıkılmaları da aynı şekilde araştırılmış. Tabii ki hoş bir şey değil. Yani yıkılmak, yok olmak, hiç kimse bundan hoşlanmıyor. Yükselmeyi daha çok alaka duyuyorlar. Osmanlı Devleti.
Hele parantez açayım, hele Osmanlı Devleti gibi kuruluşta hedefleri aslında belki de başka bütün devletlerin kuruluşundan çok daha farklı olan devletlerin yıkılması çok daha
ve
acı.
Ve konsepti, şartları. Şimdi mesela Osmanlı Devleti, evet Selçuklu'nun varisiydi diyoruz. Selçuklu, Büyük Selçuklu'nun, o da belki Abbasilerin, ama şimdi hadis o kadar basit değil. Mesela Osmanlı Devleti kurulduğundaki konjonktürü az çok biliyoruz. Moğol istilası olmuş. Anadolu Selçuklu Devleti yıkılmış, İslam dünyası paramparça, İslam şehirleri yıkılmış, yanmış, insanlar ölmüş, muhacir olmuşlar, yüz binlerce insan memleketlerini terk etmiş, yüz binlerce insan ölmüş, mamureler, işte üniversiteler, mektepler, camiler, hastaneler harap olmuş, insanlar can derdine düşmüş, artık araziler ekilemez olmuş, sular kurumuş, böyle bir konjonktürden bahsediyoruz. Bu konjonktürde Osmanlı Devleti stratejik ehemmiyetini de kullanarak biraz da şansın, talihin yardımıyla ki dünyada eşi benzeri görünmeyen bir hanedan Osmanlı Devleti'nin başına geçmiştir, başındadır. Bu hanedanın da büyük meziyetleri sayesinde Osmanlı Devleti sivrilmiş ve bir devlet kurmuş. Osmanlı hanedanı devlet kuran bir hanedandır. Bir varis değildir. İngiltere'de Stuart kralları bitti. Yerine Hanover hanedanı tahta geçti. Onlar bir devlet kuran hanedan değil. Şu anda İngiltere'yi idare edenler. Bir devlet zaten vardı. Osmanlı Devleti. Hatta pek çok diğer Müslüman hanedanlardan farklı olarak, Emevilerden, Abbasilerden farklı olarak, devlet kuran bir hanedandır. Bir devlet kurmuştur. Yoktan bir devlet kurmuştur. Onun için Osmanlı Devleti'nin kuruluşu, Osmanlı Hanedanı'nın hususiyetleri diğer hiçbir devlete benzemiyor. Onun için de elbette ki bunun yükselmesi hayreti mucibe olduğu gibi yıkılması da hayretle endişeyi.
İşin üzücü tarafı evet, belki de hani bu kadar güçlü bir aileden gelinen noktaya bakıldığında tabii İslamiyet açısından da çok ciddi bir bayrak Osmanlı.
İslamiyet'in yegane bayrağı Türk Osmanlı Devleti'dir. Fas Sultanlığı, İran, Hindistan, 4 tane İslam devleti var. Hindistan ilk zamanlar çok parlak ama son zamanlarda çabucak İngiliz müstemlekesi oldu. Sosyal olarak çok karmaşık. Hanedan da aynı şekilde devleti elinde tutabilecek durumda değildi. Yine Hindistan'da, Pakistan'da, Bangladeş'te bugün milyonları ifade eden bir Türk varlığı var. Ve Hindistan'da turistleri celbeden mekanların %80'i yine o Müslüman Türk hükümdarlarından kalmadır ama Hindistan bir Osmanlı Devleti değildir. İran'ın zaten biliyorsunuz mezhebi ve tarihi vaziyeti buna müsait değil. Fas Sultanlığı zaten bir yere sığınmış, evet istiklalini muhafaza etmiş ama nitekim zaten az bir zaman sonra İspanyolların ve Fransızların hakimiyetine düşmüş bir devlet. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'nin buradaki misyonu çok mühim. Hem bir Türk devleti olarak misyonu mühim yegane hem de evet Türk devletleri var Kaşgar Hanlığı işte Buhar Hanlığı ama yani Osmanlı Devleti mukayese edilebilecek durumda değiller. Biraz site devleti zaten kısa bir zaman sonra onlar Rus ve Çin hakimiyetine düştüler. Osmanlı Devleti bu bakımdan ehemmiyetli bir pozisyondaydı. Şimdi bize mekteplerde okutulan resmi tarih deniyor şimdi orada. Ve bu resmi tarihi besleyen bazı ideolojik kaynaklarda Osmanlı Devleti'nin hayatı kuruluş devri, yükselme devri ki Fatih Sultan Mehmet'le başlıyor. Duraklama devri ki bu Sokulu Mehmet Paşa'nın vefatıyla 16. asır sonu. Ve gerileme devri ki bu 1699 tarihli Karlofça Muahedesi'ne Macaristan'ı kaybettiğimiz ilk defa geniş toprakları kaybettiğimiz muahedeye kadar devam. Ondan sonra bir çöküş devrinden bahsediliyor. Bu siyasi tarihçilerin, askeri tarihçilerin tasnifidir. Tabii ki hakikat böyle değildir. Osmanlı Devleti gerileme devrinin başladı 1699'da ilimde, fende, sanatta ve teşkilatta, müesseselerde en mükemmel devrini yaşıyor.
Toprak kaybetmiş olması gerileme dönemini başlatıyor.
Yani askeri olarak ama diğer hususlarda öyle değil. Mesela bir lale devri diye herkesin dudak büküp alay ettiği devir. 1730'da biten devir. Osmanlı Devleti'nin en parlak devirlerinden biridir. Eğer sizin kriteriniz sanat, ekonomi gibi, estetik gibi şeylerse.
Şimdi tabii burada biraz da acımasız eleştiriyoruz. İşte Avrupa'da Rönesans'ı göklere çıkartanlar Türkiye'de lale devrini yerlere düşürüyorlar.
Şimdi
yani burada
oluyor.
Bir çifte standart var.
Avrupa'da şimdi kadın istihdamını müdafaa edenler Kösem Sultan'ı, Hürrem Sultan'ı tenkit ederler. Kınalı parmaklarını devlet işlerine karıştırdılar diye. Yani bu çifte standart maalesef çok görülen bir şey. Şimdi Osmanlı Devleti'nin bu tasnifine biz bir kere medeniyet tarihi cihetinden iştirak edemiyoruz. Askeri tarih bakımından sözümüz yok. Evet bir çöküştür. İlk defa 1699'da Osmanlıların da yenilebileceği Avrupalıların kafasına dank etmiştir. Ondan sonra devamlı toprak kaybederek işte bugünkü hale gelmiş. Bunu kabul ediyoruz ama bu umuma teşmil edilemez. Osmanlı Devleti'nin çöküş emareleri en parlak devrinde başlamıştır. Kanuni Sultan Süleyman devri. Osmanlı Devleti münakaşası en parlak devridir. Golden Age, altın çağıdır. İlk zeval emareleri de o zaman başlamıştır. Nedir bu? Bütçe açığı. Yapılan büyük fetihler, askeri harcamalar o kadar masraflıdır ki Osmanlı Devleti ilk defa bütçe açığı vermiştir. Ne demek bütçe açığı? Geliriniz giderinizi karşılamıyor. Fakat bu
yani üzerine mühür vurulan kasalar boşaldı. Hazineler.
Azalmış. Şimdi sonra zaten boşaldı. Şimdi burada da yanlış anlaşılmaz. Devir devir hazinenin dolduğu oldu. Sultan 3. Mustafa zamanında Rus harbi çıktı. Sultan 3. Mustafa dedi ki elhamdülillah hazinemiz dolu. Buradan savaş meydanı Ukrayna'ya kadar yol boyunca keseler dizsem ki her kesede 500 kuruş altın vardır ki bu yaklaşık 50 altın demektir yani 50 altın kıymetinde.
Yine
dizsem
de
yetişir yani orayı. Fakat savaş bittiğinde 50 yıl sürdü. Hazine tam tıkır boşaldı.
Zaten savaşların çıkartılma sebepleri
evet,
de biraz budur.
Global sermayenin işi evet. Bu. Hatta devletin hazinesi boşaldığı gibi padişahın hazinesi de boşaldı. Padişahın kendi hususi hazinesinden devlet hazinesinin 3000 kese, altın, boş para verdiğini biliyoruz ve para geri dönmemiştir padişahın şahsi servetine. Bunu da antır parantez söylemek istiyorum. Padişahları hani
hep alan taraf alan gibi görüyoruz.
Olarak gösterilir. Bunun misali çoktur. Şimdi demek ki bir kere sizin misyonunuz büyükse. Ha, bir de bu şu gibi değil. Biz bir aileyiz, aile bütçemiz açık veriyor. O zaman bu sene tatile gitmeyelim. Bu sene şu harcamamızı yapmayalım. Arabamızı yenilemeyiz veya malımızı satar
kapatırız.
Devlet böyle değil. Devletin bir misyonu varsa neyi, bir de şu vardır, şirketlerde de çok olur. Yani eleman alımını durdurmayla tasarruf olmaz. En düşük kalem odur bir şirkette. Ama kriz çıktığı zaman ilk yapılan nedir? Helakatlarını yasaklamak. Sabunları. Holding patronunun veya şirket müdürünün dolaşıp ışıkları söndürmesi, ki bu biliyorsunuz çok küçük. Evet, küçük de mühimdir ama daha büyük şeyler kadar, gözden kaçar. İkinci kalem de hemen eleman çıkartmaktır. Onda da biliyorsunuz en az maaş alanlardan başlarlar. Ve milletin gözü dolar.
Aslında en az maaş alan en çok işe yarayandır.
Yarayandır umumiyetle de. Şimdi böyle de değil devletin yapabileceği iş. Sizin misyonunuz çok büyük. Bu misyonu yürütebilmek için, daha doğrusu ayakta kalabilmek için çok masraf etmeniz lazım. Bir Macaristan ayakta tutmak bir Mısır hazinesine mal oluyor. Kolay bir şey değil bu. Osmanlı Devleti bir sömürge değil ki aldığı yeri sömürsün, ne yaparsanız yapın desin. Oraya bir takım yatırım yapıyor. Evet, sömürgeciler de yapıyor ama mesela demiryolu yapmış. İngilizler olmasa Hindistan'da demiryolu ne gezer? Ama tabii onu kendi menfaatleri için yapmış. Ve aldığının kaçta kaçı? Osmanlı Devleti'nin oradan aldığından fazlası bütün eyaletlere harcanıyor. Bu da vahim bir durum tabii. Bir kere devamlı sizin bütçenin tehdit altında olduğunu gösteriyor. İşte Osmanlı Devleti'nin yıkılma sebeplerinin başında bu geliyor. Parasızlık. Ben Marksist değilim ama pek çok hadisenin arkasında ekonomik sebepler yatar. Bugünkü sosyal hadiseler de öyledir. Bir karı koca geçimsizliği varsa onun arkasında bile araştırın, yine bir ekonomik sıkıntı, problem yatıyordur. Zenginler mutludur, zengin öyle bir şey demiyorum ama umumiyette böyledir. Ama bize öğretilen neydi? Mekteplerde, resmi tarihte kabiliyetsiz padişahlar. Fatura her zaman idarecilere kesilir. Fakat görüyoruz Osmanlı tarihinde Osmanlı padişahları kabiliyetsiz değiller. 36 padişahın içinde bir tane negatif bir şahsiyet yok. Halbuki başka hanedanlarda vardır. Ha, bunların arasında derece farkı var.
Tarafsız bakarak mı?
Tarafsız bakarsanız böyle. Ama tabii bu demiyorum ki her birisi bir Fatih Sultan Mehmet'tir. Olamaz zaten böyle bir şey. Ama ilk 10 padişah hepsi birbirine mukayese edilebilecek derecede deha sahibi hükümdarlardır. Kanuni Sultan Süleyman'dan sonraki padişahlardan hangisi için negatif bir şey konuşabilirsiniz? İkinci Selim mi? Dördüncü Murat mı? Genç Osman dediğiniz 14 yaşında bir padişah bile memleketin ne olduğunu anlamış ve tedbir almaya çalışmış. Düşünün. Memlekette zeval alametleri görülür görmez kimse bunu, şirketler bile anlayamıyor. Hemen bunu fark etmişler devlet büyükleri ve en başta padişah. Ne yapmamız lazım? Bunun için bir tedbir almamız lazım. İşte ekonomik sıkıntılar, sosyal sıkıntılar, idari sıkıntılar, askeri sıkıntılar. Bunun için tedbir almaya girişmişler. Bunu anlamak tabii her zaman işe yetmiyor. Yani teşhis her zaman tedavi demek değildir. Evet, teşhis miyim ama tedavi daha mıyım? Tedavi edemediğiniz zaman hasta ölür. Teşhis etmenizin bir kıymeti yok. Osmanlı ricali bunu anlamışlar. Bununla alakalı 16. asırda, 17. asırda yazılmış layihalar, yani reform planları elimizdedir. Bunlarda devletin nerelerinin aksadığını,
peki,
neden
aksadığını... Peki uygulamada mı sorun var?
Tatbikatta problem var çünkü para yok. Hmm. Veya başka parametreler var. Şimdi bahçenize bir yabani fidan düşse, siz onu söküp atmazsanız derseniz ki ya dursun bir ağaç, yarın bir gün ben bunu lazım olduğumu sökerim. Sökemezsiniz.
Köklenir,
diyelim ki söktünüz. Verir. Her taraftan kökleri filiz verir ve onu bıraktığınız güne lanet edersiniz. İşte yerleşmiş bazı müesseseler zaman gelince işe yaramaz oluyor. Ne gibi? Mesela devşirme sistemi gibi. Ne gibi? Yeniçeri ocağı gibi. Ne gibi? Tımar sistemi gibi. Artık devir değişiyor. Bu vaktiyle çok iyi işleyen bu sistemler artık para etmiyor.
Peki bunları yavaş yavaş revize etmek, işte yani ekonomik olarak çok fazla zorlanmadan revize etmek mümkün olmaz mıydı?
İşte o zaman da ciddi bir direniş, mukavemet var. Biliyorsun insan tabiatında ve müesseselerde bir muhafazakarlık var.
Şimdi bir de bunu tabii Osmanlı'nın sosyal hayatını anlayarak söylemek lazım. Çünkü bu sözünü ettiğimiz işte devşirmeler, yeniçeriler, alınan vergiler, tımar sistemi, aslında bunların hepsi Osmanlı'da ayrı bir sosyal hayatı ve onun varlığını, evet, gösteriyor.
Ve birbirine girmiş şeyler.
Birine dokunduğunuz, evet, zaman aslında pek çok bir domino taşı, evet, etkisiyle diğerlerine, evet, de dokunuyor.
Şimdi bakın, arazi devletin, kirayı veriyorsunuz. Bu kirayı siz toplamıyorsunuz. Tımarlı sipahi dediğiniz birine veriyorsunuz, o topluyor. Topladığı kirayı size vermiyor, karşında asker besliyor. Ne oldu? Maliye, idare, ve askerlik iç içedir. Siz bunu birini düzeltseniz öbürü problem oluyor.
Tımarı kaldırsanız vergi nasıl toplayacaksınız?
Için... Tahsildar göndereceksin. Tahsildar göndermek vergi gelirini yarıya düşürmek demektir. Bu sefer asker ne olacak? Yani bunların hepsi birbirine denenmiş, pek çoğu yürümemiş o zamanki sosyal şartlar. Bu en mühim sebeptir. Yani bu reform yapılma ihtiyacı hissedilmiş ama bir de şu var. Bu ıslahatı yaptığınız zaman bundan zarar görecek olan bir kitlenin devamlı bir mukavemeti var. Bu mukavemet eğer güçlüyse mesela Reniçeri Ocağı'nda olduğu gibi, mesela tımarlı sipahilerde olduğu gibi siz ciddi bir problem bekliyor demektir.
Bu bir isyan yani,
evet.
Bir taraftan.
Nitekim Yeniçeri Ocağı'na her dokunuşta biliyorsunuz Yeniçeri ihtilalleri olmuş. 12 padişah tahttan indirilmiş, birkaç tanesi de öldürülmüştür. İlk hatta padişah ölümü bu ıslahat teşebbüsü sebebiyle olmuştur. Sultan II. Osman ilk defa Osmanlı tarihinde tahttan indirip öldürülen padişah.
Tabii şimdi burada bu padişahların öldürülmesini yorumlarken dinleyicilerimiz de yanlış anlamasınlar lütfen. Burada aslında problemin ne olduğunu görüp düzeltmek istediği için,
evet,
hayatını kaybetmişler. Evet. Yoksa gücü paylaşmak istemedikleri,
yok,
gibi bir algı oluşturuluyor.
Tam aksine Sultan II. Osman'ın ölümü, öldürülmesi tamamen budur. Yani ıslahatı teşhis etmiş fakat genç ve tecrübesiz, gücüne, eskiden beri gelen Osmanlı padişahlarının gücüne dayanarak bunu kolayca yapabileceğini zannetmiş. Ama artık o Fatih zamanı değil. Fatih bile Yeniçerilerden çekinmiş o kadar güçlü olduğu halde. Sultan II. Osman ne demek demiş. İşte ne demek dediği zaman hayatıyla ödemiş.
İstanbul'un fethinde bile Yeniçerilerin
direttiler. Tahta çıktığı zaman direttiler. Tımarı kaldırdığınız zaman tımarlı rejiminden geçinen çok insan var. Celali isyanları bundan doğmuştur.
Tabii o insanlar boşta kalınca ne,
evet,
yapacak? Başka bir mesleği yok. Tabii.
Bu sefer eşkıyalar İran'la irtibata geçtiler ve Osmanlı Devleti'ni 100 yıl uğraştıran ciddi bir problem. Peki celali isyanları ne oldu biliyorsunuz? Çok ağır tedbirlerle Kuyucu Murat Paşa'nın pek çok insanı, hatta belki suçlu suçsuz insanları öldürmesiyle bastırıldı. Peki iş bitti mi? Hayır. Celali isyanları 100 yıl sürdü. Celali isyanları sebebiyle Anadolu'da köyler boşaldı. İnsanlar can güvenliği sebebiyle şehirlere doldular. Ne oldu? Ekilemeyen araziler, ekonomide düşüş, şehirlerde asayişsizlik. Bakın bir reform hareketi başka bir problemi. O çözülse başka bir problemi, zincirleme bir arada
tabii
getirir.
Tabii şimdi o tımarlı sipahi kaldırdığınız zaman o insanlara, ya o insanları orduya alacaksınız, sizin kadrolu askeriniz olacak, ya da onları başka bir yerde konumlandıracaksınız,
evet, bazen,
ki
bazen bu yapılmadan
içinde kalsın.
Bazen bu yapılmadan, belki alternatifi düşünülmeden reforma girişilmiş, bazen düşünüldüğü halde kabul ettirilememiş. Yani mali sipahiye başka bir şey verdiğiniz zaman kabul etmemişler insanların.
Evet, mutlaka bizim burada konuştuğumuzu düşündüğümüz, tabii, onlar devlet,
evet,
adamları
İşin
mutlaka
içinde, tarihte böyle bir problem de vardır. Sonradan bakıp da şunu şöyle yapsaydı, bunu böyle yapsaydı, o kadar kolay değil. Napolyon haritanın başında bir savaş planı yaparken, o da genç bir teğmen, dikkatli bakmış, ne dedi efendim, demiş, bu demiş bu kadar düşünmeye değmez demiş, şurayı fethedeceksiniz, sonra buradan yürüyeceksiniz, şu nehri geçeceksiniz, şurayı alacaksınız, işte size o demiş, senin söylediklerin haritanın üzerindeki gibi olmuyor yavrum demiş,
oyun gibi değil,
oyun
yani.
Gibi değil, hemen oraya aldık, sonra köprüyü geçtik, sonra yani hakikatte öyle değil meseleler, bu kadar basit değil, işinde olan bunu daha iyi görüyor, dıştan hadise biraz daha zordur.
Evet.
Bu Osmanlı Devleti'nin misyonunun büyük olması, ilahi kelimetullah, her yere İslamiyet'i duyurmak, bütün dünya Müslümanlarını korumak, şanlı Türk Hakanlığı'nın mümessili, İslam halifeliğinin mümessili olmak ona pahalıya mal olmuştur. Para yok ama idealler büyük. İdeallerden vazgeçmek, sorumluluklar da büyük. Bu kolay değil. Yani onun için işin başı para. Gene Napolyon'a atfedilen bir hadise, bir mağlubiyetin gerekçelerini soruyor yavere. 30 tane gerekçe var efendim, say diyor. Bir, barut bitti, tamam, gerisini sayma diyor. Yani barut bitmiş artık, ondan başka bütün gerekçeler, sebepler hiç ehemmiyeti, hı-hı, yok. Para olmadığı zaman sizin misyonunuzun ve mesuliyetinizin bir ehemmiyeti yok. Osmanlı Devleti'nin en mühim problemi para. Parasızlık. Peki diyeceksiniz diğerlerinde var. Evet, diğerlerinde var. Diğerlerinde, yani Avrupa'da biliyorsun coğrafi keşiflerle Avrupa'ya para aktı. Altın ve gümüş aktı.
Şimdi şöyle düşünmek lazım galiba. Bir terazi, terazinin bir tarafında Osmanlı'da para, evet, varken diğerleri ağır basıyordu ve havada kalıyordu.
Evet, havada kalıyordu.
Ama şimdi o tarafa da para gelmeye başlayınca, evet, güç dengelendi.
Evet.
Sömürgeler bitince Osmanlı İmparatorluğu, evet, açısından yeni keşifler yapılmayınca, yeni gelirler olmayınca, dolayısıyla hazine hafifledikçe, evet, Osmanlı İmparatorluğu'nda, evet, ayağı yerden kesildi.
Siz yürüyerek gidiyordunuz. Arkadaki bisikletle geldi sizi geçti, veya siz bisikletle gidiyordunuz, arkadaki otomobille geldi sizi geçti. Yani böyle bir problem var. Osmanlı Devleti ciddi bir ticaret merkeziydi. Ticaret yolları değişti keşifler yoluyla. Değişince Osmanlı Devleti'nin ticari ehemmiyeti hiç kalmadı. Kanuni Sultan Süleyman bakın bunu ilk gören hükümdarlardan birisi. Hemen kapitülasyonlar vererek bunu çözmeye çalıştı.
Yani tenkit aslında ederler. Kendi sınırları içinde tutmaya çalıştı.
Evet, tenkit ederler biliyorsunuz kapitülasyonlar sebebiyle onu. Halbuki o bir krizin çözülmesi için alınmış çok ciddi ve takdir...
Belki de tedbirdir. O kapitülasyonlar olmasaydı bu yollar
daha erken
kullanıma açılırdı ve daha evet, bu zenginlik daha erken Avrupa'ya akardı.
Bu kesin bunu yani aklı başında adamlar söylüyor. Bilmeyen adamlar vay kapitülasyon verdi, istiklal bilmem ne emperyalizm falan. Şimdi diyeceksiniz ki burada Osmanlı'nın hatası yok. Şöyle bir hatası var. Osmanlı Devleti aynı Venedik gibi Akdeniz'i dünyanın merkezi kabul etti. Ve onun dışındaki dünyaya çok fazla itibar etmedi. Bu biraz da belki Şarklıların meraksızlığından kaynaklanıyor. Fakat hadise tabii onlar merak ettiler gittiler Amerika'yı buldular. Akdeniz'de bize yer yok dedi Avrupalı. Bir tarafta Venedik tutmuş bir tarafında Osmanlı tutmuş. Başka yerler arayalım dediler.
Çünkü ve, bir çaresizlik insanlara çaresizlik, yol gösteriyor.
Evet dünyayı buldular. Tabii Osmanlı'yı bunda suçlamakta kolay mı? Oraya gidecek sizin geminiz var mı? Birçok probleminiz var çözecek. O birçok problemi çözmeden sizin Atlantik Okyanusu'nda ne işiniz var derler adama. Yani dediğim gibi misyonunuz büyük. Siz icabında Endonezya'ya bile yardım etmek mecburiyetindesiniz. Portekizliler saldırdığı zaman Endonezya'ya Endonezya sizden yardım istedi. Binlerce kilometre var oraya donanma gönderdi. 4 kere Osmanlı Devleti. Niye? Halife çünkü. Oradaki Müslümanlara yardım etmek mecburiyetinde.
Şimdi harita üzerine biraz önce söylediğiniz Napolyon'un o genç teğmene söylediği gibi buradan buraya buradan buraya kolay ama Osmanlı'nın öncelikle hedefi Avrupa'yı ele geçirmekti.
Evet. Dolayısıyla emniyet altına almak kendini.
Sonrasında hani bir başka bir kıtanın keşfi, başka ticari yolların keşfi onlar için çok önemli olmadı.
Evet.
Avrupa'yı elimizin altında tutarsak zaten diğerlerine gerek kalmaz diye
öyle düşündüler. Yani Avrupa'yı dize getirirsek ve orada iyi münasebetlerimiz olursa kendimizi emniyet altına alsak mesele olmaz dedi. Fakat hadise onların beklediği gibi olmadı. Yani rüzgar her zaman gemicilerin istediği yerden esmiyor.
Bir de tabii konjonktür o kadar değişti ki Osmanlı İmparatorluğu'nun kendini kabul ettirdiği dönemdeki güçsüz devletler güçlenmeye başladı. Mesela kuzeyde bir Rusya.
Evet.
Şimdi ciddi anlamda haritayı değiştirdi.
Bu da Osmanlı Devleti'nin yıkılmasına mühim bir sebeptir. Osmanlı Devleti'nin Osmanlı Devleti yapan sebeplerden bir tanesi Avrupa'nın bölünmüşlüğüydü. Bir kere din bölünmüşlüğü, Ortodoks Katolik bölünmüşlüğü. Arkasından Katolikler için de Protestanların ortaya çıkması, üçe bölünmesi ki Osmanlı Devleti biliyorsunuz Şah'a kaldırdı.
Osmanlı bunu destekledi. Bunu besledi, evet.
Evet. Arkasından bunlar önce Protestanlarla Katolikler barış yaptılar. Bu Osmanlı Devleti'nin sonu oldu. İşte Viyana felaketi bunun üzerine de gerçekleşti. Yani artık Avrupa'da mezhep savaşları bitti. Avrupa yüzünü tamamen Osmanlı'ya döndü. Ve Katolik sınıra gelince artık şimdiye kadar Slav topraklarındaydın buna göz yumuyorduk. Artık Katolikleri sana çiğnetmeyiz dediler. Ve Osmanlı Devleti'nin duruşu bu oldu. Rusya'nın kalkınması ise Rusya'nın başına bizim deli dediğimiz ama aslında büyük bir adam olan Petro'nun ileri görüşlü radikal reformlarıyla olmuştur. Ve Rusya'nın kendine mahsus bir takım şartları da bunu beslemiştir. Osmanlı Devleti'nin bitmez tükenmez savaşları ki bu da büyük bir hatadır. Evet belki de haklıydılar. Yani niçin savaşa girdiniz demek kolay değil. Savaşa girmemek lazımdı ki Sultan Abdülhamit bunu yapmaya çalıştı. Biraz da Rusya'yla. Bu biraz da Türklerin kendine güveninin fazla olmasından kaynaklanıyor. Bu bizim maalesef millet hususiyetimiz. İtimadı nefs. Başımıza gelen bütün musibetler bu itimadı nefsten geliyor. Psikologlar çocukları kendine güven, kendine güven diye teşvik ediyor ama bu kendine güven normal itidal halinde olmalı. Aşırı olduğu zaman çok büyük felaketlere sebebiyet veriyor. Bizim bu harplerdeki halimiz de biraz budur. Bu itimadı nefs, kendine güven başımıza büyük felaketler getirdi. Nedir ki? Yani Rusya'yı yenmek bizim için çok fazla bir şey ifade etmez dedik ama Rusya ile yaptığımız 7 savaşın 5'inde çok büyük mağlubiyetlere uğradık. Bu mağlubiyetler ciddi ve telafisi imkansız mağlubiyetler.
Profesör Doktor Ekrem Buğra ikinci ile sohbetimiz devam ediyor. Osmanlı İmparatorluğu neden yıkıldı diyoruz. Aslına bakarsanız bunu anlamak için Osmanlı İmparatorluğu'nun kendi yapısına da biraz bakmak lazım. Biz Osmanlı İmparatorluğu dediğimiz zaman sanki Türklerin çoğunlukta olduğu bir devlet anlıyoruz. Halbuki uygulama rakamların gösterdiği böyle değil.
Ne Türkler ne Müslümanlar hakim. Yani bir kere Osmanlı İmparatorluğu'nda hiçbir zaman Türkler ve hiçbir zaman Müslümanlar ekseriyette olmamıştır.
%50'nin üzerine
hiçbir zaman. 77'den 1877'den sonra Avrupa toprakları, Balkan toprakları kaybedince Müslüman nüfusun sayısı artmıştır. Ama Yavuz Sultan Selim'e kadar gayrimüslimlerin sayısı fazladır. Yavuz Sultan Selim'den sonra eşitlenmiştir az çok birbirine. Çok da katı rakamlar verememekle beraber vaziyet böyle. Türkler ise yine ekseriyettir ama hakimdirler. Müslümanlar ve Türkler siyasi rejime ve hukuk hayatına, ilim hayatına hakimdirler. Yani müderrisler, kadılar, hakimler hep Türk ve Müslümandırlar. İdareciler de öyle, hanedan da öyle. Sistem böyle
zaten
kurulmuş. Hı-hı. Evet. Bir Orta Çağ, Yeni Çağ İmparatorluğu böyle.
Ve bir İslam devleti.
İslam devleti.
İslam hukukuyla yönetilen
bir devlet.
Devlet.
Son devlet, tek devlet hatta o zaman. Şimdi o zamanlarda Osmanlı Devleti'nin jeostratejik vaziyetine benzer başka bir devlet yok. Şimdi bir İngiltere, bir Almanya, bir İsveç, Norveç, hele Rusya bile hiçbir zaman Osmanlı Devleti gibi değil. Osmanlı Devleti eski dünyanın tam merkezinde. Yani Orta Doğu'da. Biraz Rumeli, biraz Anadolu, biraz Kafkasya ve Orta Doğu toprakları. Burası tarih boyu en eski medeniyetlerin teşekkül ettiği en kozmopolit ve en sıkıntılı yerler. Burada bir köyde 72,5 millet insan yaşıyor. Bunların dinleri, dilleri, ırkları, misyonları, her şeyleri birbirinden farklı. Bu insanlarla bir arada yaşamak kolay bir şey değil. Bu Osmanlı Devleti'nin bir takım dinamikleriyle mümkün olmuş. Ama öyle bir devir gelmiş ki artık Osmanlı Devleti'nin 72,5 milleti bir arada patırtısızca idare etmesi çok zorlaşmış. Neden? Şimdi Avrupa'da mezhep savaşı bitti, anlaşmalar yapıldı ve Avrupa'nın artık zenginleşmesiyle beraber sanayi inkılabına döndü, ticaret güçlendi, global sermaye dediğimiz ki bugün de dünyayı idare eden görünmeyen güçler Avrupa'ya hakim oldular. Bu güçler artık Avrupa siyasi ve askeri hayatını ve sosyal hayatı istedikleri bir dizayn ediyorlar. Savaşları çıkaran onlardır, barışları yapan onlardır.
Bu Avrupa'nın içinden bir güç değil ama gene dışından ve yukarıdan
Avrupa'nın
bir güç.
Avrupa'nın içinden ve dışından. Evet. Yani Avrupa'nın üstünde diyelim. Hı hı. İçinden belki ama Avrupa'nın üstünde bir global bir güç. İhtilalleri yapan da bunlar. Global sermaye her zaman sermayesini arttırmak ve kendini emniyeti altına almak için bir takım hadiseler dizayn eder. Elindeki parayı çeşitli atraksiyonlar için kullanır. Meşhur ihtilallerin arkasında global sermayenin, en azından bu, o zaman sermayeyi temsil edenlerin bulunduğu zaten bilinen bir keyfiyettir. Bu ihtilaller Avrupa'da milliyetçilik cereyanını ortaya çıkarttı.
Meşhur
Fransa bir imparatorlukken artık Fransız devleti oldu. Fransızlar bütün her yeri milliyetçilik, dinin önünde milliyetin varlığı, bir ulus devlet modeli. Çünkü imparatorluklar global sermaye için pek istenmeyen sistemlerdir. Ulus devletler daha.
Bu kolay yönetilebilir olmakla
evet,
da ilgili değil mi?
Tabii kolay, tek homojen bir yapı. Hı-hı. Orayı kolayca idare edebilirsiniz. Ama arada her zaman aykırı unsurlar, azınlık denir ona. İmparatorluklarda azınlık olmaz, unsur olur. Bırakırsınız. İcap ettim o azınlıkları kışkırtarak şeyi
yapmak
sistemi
istediğiniz
yapmak istediğinizi yaparsınız. Bütün dünya böyledir. Korsika niye İtalya'da var? Korsika tamamı Fransa'da, tamamı İtalyan. İtalya'ya verilmesi gereken bir yer. Hayır. Onun Fransa'da olması lazım.
Çünkü zamanı geldiğinde.
Bolzano Almandır İtalya'da. Yani yüz binlerce Alman yaşıyor civarda. Niçin İtalya'ya verildi? Doğrusu Almanya'ya verilmesi lazımdı. Asırlarca Alman İmparatorluğu'nun elinde. Hayır. Orada bir miktar Alman kalması lazım. İspanya'da Katalan Krallığı bas. Niçin onlar oradalar? Ayrı de yok. Onların orada kalması lazım.
Çünkü şu anda bile
şu
İspanya'da.
Anda bile yıllarca baskı. Evet. Bu sistem kuruldu. Şimdi bu politika Osmanlı Devleti'nin felaketi oldu. Osmanlı Devleti'nde bir Müslüman nüfus, bir gayrimüslim nüfus var. Zaten sistem buna göre ayarlanmış. Müslümanlar ve gayrimüslimler. Bunlar kanun önünde eşittir. Ama idareci Müslümanlardır. Müslümanlar, Türkler, Araplar, gayri ekseriyet. Sonra Boşnaklar, Arnavutlar, Pomaklar, Çerkezler. İşte böyle bir nüfus var. Kürtler. Gayrimüslimler. Sırp, Bulgar, Romen, Ulah, Makedon, Arnavut, Grek, Ermeni bir sürü nüfus var. Süryani, aşağı indiği zaman Maruni, Orta Doğu'da. Bunların her birinin tabii bir takım milliyetçi emelleri var. Belki bazısı
yoksa da akıllarına geldi. Çünkü sistemden memnun olanlar bile evet. O zaman neden bizim bir devletimiz
neden bizim olmasın
olmuyor
derler. Kaldı ki istemeyenleri bile ona sevk ederler. Mesela en istemeyen Ermenilerdi. Ermenileri bile çeşitli sosyal hadiselerle bir otonomi, arkasından müstakil bir devlet arzusuna sevk etti. En son biliyorsunuz bağımsızlık isteyen Ermeniler oldu. Onların felaketi oldu. Onunla beraber bizim de felaketimiz oldu zaten, umumi olarak söylüyorum. Bu Osmanlı Devleti'nin korkunç bir durumdu. 19. asır önce Yunanlıların, arkasından Sırpların, Romenlerin, efendim Bulgarların istiklali ile neticelendi. Bu Osmanlı Devleti'nin ciddi bir zaafa uğrattı. Çünkü Osmanlı Avrupası'nın kaybedilmesi Osmanlı Devleti'nin ciddi bir darbe demekti. Maddi ve manevi bir darbe.
Tabii bir taraftan Avrupa'yı zaten kaybetmeye başlamıştı. Evet. Balkanları da kaybedince artık neredeyse Edirne'yi bir payitaht şehir olarak evet. düşünürsek
hudut şehri oldu.
Sınırlarımıza evet, geldi. Evet.
Arkasından Müslüman unsurlar arasında problemler çıktı biliyorsunuz. Meşrutiyetlerinde Arnavutlar, arkasından Araplar, sonra Kürtler. Bu hadise Osmanlı sosyal yapısını darmadağın etti. O zamana kadar ahenkle ama çok hassas bir şekilde işleyen Osmanlı sosyal sistemi darmadağın oldu. Bu sistemin darmadağın olması Osmanlı'nın da felaketini intihac etti, neticelendirdi. Bu da çok ciddi bir sebep. Buna döneceğiz. Arada bir antreparantez bir şey söylemek istiyorum. Para yok dedik Osmanlı Devleti'nde. Paraya muvazi olarak nüfus da yok. Avrupa'da 18. asırda bütün o veba salgınlarına rağmen nüfus inanılmaz arttı. Yüz milyonlarca insan Avrupa'da yaşarken onun kat kat büyük Osmanlı İmparatorluğu 20 milyon, 25 milyon.
Neden?
En fazla 30 milyon. Neden? Nüfus artışı.
Şimdi baktığınız zaman hani Osmanlı ya da Türk aile yapısına bakalım. Ya da Anadolu'da yaşayanlara çok çocuklu aileler gibi gelir insanın aklına
evet.
hep.
Öyle ama öyle değil. Bir kere topraklar çok geniş. Bu geniş topraklarda Avrupa gibi değil, sulu değil. Arazi verimli değil. Anadolu arazisi, Arap, Orta Doğu arazisi, Rumeli'de belki birkaç verimli. Bu dolayısıyla bu ister istemez toprak belli sayıda insanı besleyebiliyor. Az insanı besleyebiliyor. Bu sefer çok göç, çok kırım gerek istilalar sebebiyle, gerek harpler sebebiyle, gerek salgın hastalıklar sebebiyle çok kırım. Diyeceğiz Avrupa'da da yaşandı ama bu toprakları dardı ama geçinme imkanları fazlaydı. Ve bu sayede Avrupa nüfusu bilinmeyen bir şekilde arttı. Osmanlı Devleti ise artmadı. Hatta yani son zamanlarda gülünç bir şekilde bir mukayese var. Yani Osmanlı nüfusu fevkalade az. Tabii nüfusunuz az olduğu zaman o devleti ayakta tutacak insan sayısı az. Askeriniz, idareciniz, dahi sayınız ona göredir.
Tabii, sistem.
100 milyonda çıkan dahi nispetiyle 10 milyonda çıkan dahi nispeti aynı olmuyor. Evet. Bu çok mühim bir sebeptir. Bunu
iş gücü olarak bile baksanız gücü, sadece.
Ticaret, yani her şey. Bir yere bir şehir kursanız, bir yere bir köy kursanız çenlendirecek insan yok. Bunlar hep birer problem. Ama çok fazla bilinmez. Şimdiki gibi bakılır insan. Mesela şimdi de tam tersine çok menfi bir şekilde bizde nüfus arttı. Mesela İtalya, İspanya, Almanya devamlı göç verdi Amerika'ya. Amerika kurulunca buradan oraya göç gitti. Biz göç vermediğimiz gibi son asırda bir de göç aldık. Halbuki bize bu nüfus o zaman lazımdı. 16, 17, 18. asırlarda lazımdı. O zaman nüfusumuz yoktu. Fakat sonra ise, yani son 50 yıldan bahsediyorum, nüfusumuz inanılmaz arttı.
Tabii dağılımı da şehirlere doğru yoğunlaşınca.
Bu da bir problem. Üçüncüsü, Osmanlı ülkesi bir Avrupa gibi olmadı. Burada nakliye zor, bir yerden bir yere gitmek zor. Dolayısıyla emniyeti, asayişi sağlamak zor. Ticaret zor. Bunların hepsi zor. Altyapı götürmek zor. Sulama kanalları yapmak zor. Yani yaşadığınız coğrafya bir kere buna zaten el vermiyor.
Ama Avrupa da engebeli bir arazi.
Bizim kadar değil. Avrupa bizim kadar değil. Nispete vurduğunuz zaman Avrupa'daki dağlarla ve engebeli araziler bizim ülkemiz gibi bir değil. İkincisi Avrupa'da su bol, su hayat demektir. İçinden su geçmeyen şehir yoktur. Türkiye'de ise su ciddi bir problemdir. Bu anda da öyle. Tarihte de öyleydi. Her zaman Türkiye, Anadolu için söylüyorum. Orta Doğu zaten öyle. Su bir problemdir. Şimdi bütün bu konjüktürel yapıda Osmanlı Devleti bir problem. Kim için? Avrupa devletleri için. Çünkü Osmanlı Devleti hem Hindistan yolu üzerinde duruyor. Hindistan biliyorsunuz verimli bir yer. Herkes gözünü oraya dikmiş. Müstemlekeleri var Asya'da. Bunun üzerinde ise Osmanlı Devleti var. Osmanlı Devleti bir problem. İki çeşitli bakımlardan. Hem ulaşım için problem, hem siyasi bakımdan problem. Burada yaşayan Müslümanları her an her şeyi yapabilir. O zaman Osmanlı Devleti'nin ne olması lazım? Avrupalılar oturuyorlar, çeşitli projeler hazırlıyorlar. Osmanlı Devleti yıkılmalı mı, kalmalı mı? Bir grup diyor ki Osmanlı Devleti yıkılmalı. O bu kadar kolay değil. O zaman bu haliyle kalmalı ama kalmalı ama bu haliyle değil. Nasıl? Şimdi önce buradaki gayrimüslim unsurlar, arkasından gayri Türk unsurlar ayaklandırılarak küçük küçük ulus devletler teşekkül ettirilir. Her biri Avrupa kontrolünde olur. Osmanlı'ya karşı onlar korunur.
Yani sevdeki o Osmanlı haritasından mı bahsediyoruz?
Daha evvelinden var bu. Yüzyıllık.
Tamam, evet, evet. Sözünü ettiğimiz harita gözümüzün önünde şekillensin diye
Rumeli'de
söylüyorum.
Rumeli'de Bulgaristan olacak, Sırbistan hepsi bunlar zaten kuruldu. Biliyorsunuz bu şeye geçirildi, tatbikata geçirildi. Balkan topraklarında bir sürü ulus devlet kuruldu küçük küçük. Hatta başlarına bile Avrupalı krallar geçirildi. Bulgaristan'a, Romanya'ya, Yunanistan'a birer Alman prensi, Arnavutlar getirdi geçirdiler. Onlar, o kral aileleri hep Avrupa'nın kontrolündeydi. Aynı şeyi belki gayri Türk Arap coğrafyası içinde 20. yüzyılda düşündüler İngilizler ve Fransızlar anlaşarak. Osmanlı Devleti hep bir denge siyaseti güttü. Bir tarafta İngiliz ve Fransızlar, bir tarafta Rusya. Bunların arasında rekabet var. Bu rekabeti kullandı. Ama zamanla ve Almanya vasıtasıyla da bu rekabeti sürdürdü. Fakat ondan sonra öyle oldu ki Almanya ve İngiltere Rusya ile anlaştı. Anlaşınca Osmanlı Devleti'nin işi bitti. Yani bu İngiltere ve Fransa Rusya güçlenmesin diye Osmanlı Devleti'nin hayatta kalmasına müsaade ediyordu. Rusya ile ittifak yapınca artık Osmanlı Devleti'nin hayatta kalmasına gerek yoktu. Tamamen topraklarını boşaltacak. Belki Türklerin yaşayacağı küçük bir ulus devlet kurulacaktı. Ve nitekim de öyle oldu. Osmanlı Devleti'nin birinci bu, yıkılma sebebi de, en mühim sebebi de budur. Haçlı seferlerini biz hep mukaddes beldelere yapılan Avrupalıların saldırıları olarak biliyoruz ama Osmanlı Devleti'nden sonra da bu devam etti. Yani birinci Varna, bir ve ikinci Kosova, Nibolu birer Haçlı Seferi değil midir? Türkleri yok etmek için kurulmuş ordulardı. Bunlar Osmanlı Devleti'ni yıksalardı, ne yapacaklardı? Tabii ki mukaddes belli, Memlükleri yıkacaklardı.
Tabii adım adım geriletmeye çalıştılar en azından.
Evet, evet. Ve Viyana bozgunundan sonra yaşanan harplerin de hepsi birer neticede az veya çok Haçlı zihniyetine yapılmış savaşlardır. Yani Avrupa'da ciddi bir şekilde Osmanlı Devleti'ni ortadan kaldırma arzusu ortaya çıktı. Biz buna şart meselesi diyoruz. Avrupa'nın hasta adamıdır Osmanlı Devleti, çarnik olanın tabiriyle. Bu Osmanlı Devleti'nin yıkılmasının en mühim amili olmuştur. Tabii bir mühim sebep de Osmanlı hilafetidir. Biraz evvel işaret ettiğim gibi Osmanlı halifeliğinin varlığı ciddi bir şekilde sömürgeciliği tehdit etmektedir. Netice olarak şunu söyleyeyim. Osmanlı Devleti'nin varlığı global sermayenin kurmak istediği ekonomik ve sosyal nizama ters düşüyor. Çünkü Osmanlı Devleti'nde idealizm hakimdir. İnsanlar İslamiyet'i duysun, barış içinde yaşasınlar, herkes istediğini yapsın. Global sermaye bunu istemiyor. Protestan kapitalist ahlakında bu yok. Tüketim olması lazım devamlı. Osmanlı Devleti'nde sınırlı üretim, sınırlı tüketim, arz talep dengesi, kontrollü ekonomi, aman köyler aç kalmasın, aman şehirlerde gıda sıkıntısı olmasın, aman kara borsacılık, aman ihtikar olmasın, aman faiz yasak. Bunlar hep mühim. Ondan sonra kölelik var, kadın istihdamı yok. Halbuki kölelik pahalı. Bütün bunların, yani Osmanlı sosyal sistemi Avrupa'nın kurmak istediği global sermayenin sistemine uymuyor. Burası bir pazar olması lazım. Pazardaysa bunlar olmayacak. Bunu nasıl kabul ettirebilirsiniz Osmanlı Devleti'ne? İşte biliyorsunuz Tanzimat'tan beri bunu kabul ettirmek istediler.
Şimdi tam da onu sormaya hazırlanıyordum. Yani bir geçiş dönemi Osmanlı İmparatorluğu'nu yıkmadan, şimdi biz Türkiye Cumhuriyeti'ndeyiz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığı yine kalabilir, yani sınırları belli olabilir. Ama yine de bir geçiş dönemiyle bu kadar problem yaşanmadan
mümkündü.
Var mıydı kafalarında
mümkündü
böyle
bir plan? Mümkündü ama şöyle zordu. Biliyorsunuz Tanzimat Fermanı'nın ilanından sonra ki bu büyük ölçüde Avrupa'nın baskısıyla hazırlanmıştır. Ondan sonraki devirde Avrupa'nın baskısıyla Osmanlı idaresi, idari-i maslahat. Bazen Avrupa'yı idare etmiş, bazen taviz vermemiş. Arada yürümeye çalışmış, zor bir şey ama bunu başarmış. Tanzimat devri her ne kadar Avrupa baskısı altındaysa da yine milli kültürden, milli şuurdan, din prensiplerinden taviz verilmeyen bir devirdir. Ama şunu görüyoruz ki Avrupa bunu güzellikle yapmak istedi. Tanzimat devri bunun güzellikle olmayacağını Avrupalılara kanaat getirtti.
Yani oradaki tavır aslında Avrupa'nın stratejisini de şekillendirdi.
Evet. O zaman dediler ki biz o zaman burada rejimi değiştirelim. İşte 1908 ihtilali biliyorsunuz. Mason kulüplerinin desteğiyle yapılmış bir ihtilaldir. Bu herkes tarafından biliniyor. Bütün ihtilaller böyledir zaten. Ki ona zaten masonlar söylüyor. Fransız ihtilalinde, İtalyan ihtilalinde, Rus ihtilalinde. 1908 Osmanlı ihtilali biz yaptık diyorlar zaten. Bunu itiraf ediyorlar. Sebebi nedir? İşte budur. Osmanlı cemiyetini global sermayenin sistemini, yeni dünya düzenine adapte etmektir. Bu ise bir takım başka felaketlerle kendini gösterdi biliyorsunuz savaşlar. Jön Türkler söz dinlediler, dinlemediler. Almanya angaje oldular falan derken baktılar bu da yürümüyor. O zaman Osmanlı Devleti'nin nihai olarak ortadan kalkması 1917'de kararlaştırıldı. İşte Sykes-Picot anlaşmaları, Balfour deklarasyonları bunlar hepsi bunun parçasıdır. Ve ondan sonra biliyorsunuz Yunanların Anadolu'ya çıkartılmasıyla Osmanlı Devleti'nin bileti kesildi. Ve dediler ki burada bir ulus devletin kurulması lazım. Bu ulus devletin asla Osmanlı izleri taşımaması lazım. Çünkü Osmanlı dediğiniz zaman iyi kötü bir imparatorluk devrini hatırlatıyor. O ise yeni dünya düzeninde olmayan bir
hatırlanmaması
şey.
Bile
hatırlanmaması
gerekiyor.
Lazım. Türkiye Cumhuriyeti Osmanlı İmparatorluğu'nun devamı değildir. Osmanlı İmparatorluğu yıkılmış, üzerinde çeşitli devletler kurulmuştu. Bunlardan bir tanesi de Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dikkat edin, bütün devletler ulus devletlerdir. Ve bütün devletler dış politika, askerlik ve ekonomik bakımdan ciddi bir şekilde Avrupa'ya bağlanmıştır. Bu şu demektir. Siz ne kadar
NATO
müstakil...
NATO vesaire gibi anlaşmaları
sonraki, sonra da ileride NATO, ama daha önce işte bir takım antantlar, bir takım ittifak anlaşmaları, daha sonra NATO. İster istemez sizin hayatiyetiniz bunlarla beraberdir. Bunu bilin, ona göre devam edin demektir. Bu ise işte onların bulduğu en ideal çözümdür. Osmanlı Devleti'nin yıkılma sebebi budur. Osmanlı Devleti o haliyle, yani o müdafaa ettiği prensiplerle, yani ben Osmanlı gibi yaşayayım, Müslüman gibi yaşayayım dedikleri zaman yeni dünya düzeniyle ittifak etmeleri kolay değildi. Hep ben onu düşünmüşümdür. Osmanlı Devleti yıkılmasa ne olurdu?
Evet, ne olur?
Yıkılmasa şu olurdu. Mesela savaşa girmese belki yıkılmazdı.
Birinci Dünya Savaşı'na girmeseydi. Girmeme şansı
vardı. Vardı ama...
Ama bir saldırı olduğunda sonuçta yine, yani siz girmeseniz bile sanki bir
öyle dedi
hanım, saldırı olacaktı.
Saldırı bile olsa siz onu görmezden gelebilirsiniz. Nitekim İtalya, Trablusgarp'a saldırdığı zaman İttihat ve Terakki hükümeti görmezden geldi. Çünkü orayı müdafaa edecek halimiz yok. Kabul edemeyiz dedi. Milli şereftir. Görmezden geldi. Ve İtalyanlar fiili olarak ise Trablusgarp'ı işgal ettiler.
Ama sonuç değişmedi.
Sonuç değişmedi, aldılar ama yani sonuçta en azından biz kabul ediyoruz, tamam buyurun sizin demediler. Ama savaş ilan etselerdi de ellerindeki bütün birlikleri harcayacaklardı.
Şöyle düşünelim, yani Yeşilköy'e kadar gelmiş bir düşmandan bahsediyoruz. Savaşa girmeseydik de bence oraya kadar gelirlerdi. Görmezden
şöyle,
gelmek
ama şimdi
çözüm
şöyle,
olur
bir
muydu?
Dünya Savaşı'ndan bahsediyoruz. Bu Dünya Savaşı'nda sizin girmemeniz onların işine geliyordu. Çünkü siz girerseniz cepheler büyüyordu. Zaten bu kadar ağır ceza kesilmesinin evet, sebebi buydu. Yani cephenin büyüme. Evet, dediğiniz doğru, sizi bitirebilirdi. Yani Osmanlı Devleti bir güç değildi Avrupa için. Korktuğu bir güç değildi. Osmanlı girdi, eyvah biz şimdi savaşı kaybettik. Öyle bir şey yok. Cepheler büyüdü. İş uzadı. Problem buydu. Ve yine maksutlarına kavuştular. Girmeyerek ancak, ki Sultanahmet'in beklentisi buydu, Osmanlı Devleti'ni bu haliyle ayakta bırakmak. Ama bu haliyle kalabilir mi? Ta Yemen'e kadar uzayan topraklar. Benim tahminim, kanaatim şuydu ki Osmanlı Devleti bu haliyle ayakta kalabilirdi, savaşa girmeseydi veya işte Jön-Türk ihtilali olmasaydı. Ancak tabii belki bir İngiliz Milletler Topluluğu gibi Arap yani topraklarına, mutlaka Lübnan'a, Mısır'a, Kıbrıs'a otonomi vermesi icap edecekti.
Petrol alanını bize bırakırlar
evet,
mıydı?
Ha şöyle, yalnız şöyle. Petrol alanını eğer siz anlaşma yaparsanız elbette ki alabilirsiniz.
Yani tek başına kullanamazdık da.
Irak bağımsızdır malum, müstakil. Neden? Çünkü petroller İngiliz şirketinin elinde. İngilizler onu elinde tutabilmek için Fransız, Amerikan ve hatta Almanlara pay verdiler. Düşünün, bir yandan savaşırken Almanlarla, bir yandan onlara Musul petrollerine ise verdiler sus payı olarak. Musul petrolleri bu dört, hatta bir de Hollandalılara verdiler. Beş devletin kurmuş olduğu bir şirkettir. Siz eğer buna müsaade etseydiniz, hatta şuna da müsaade etseydiniz, petrol benim ama musluklar sizin elinde deseydiniz, petrol gene bizde kalırdı. Çünkü mühim olan petrolün kendisi değil, musluğun nerede olduğudur. Musluğu istediği yere akıtacaksınız. Yani ona vermediyorsa ona vermeyeceksiniz. Katar'a vermediyorsa vermeyeceksiniz mesela. O zaman ancak ayakta durabilirsiniz. Yani
peki bu duruşu nasıl yorumlamak lazım o zaman?
İşte
yani Osmanlı'nın bu kadar kuruluşundan bittiği güne kadar ki düşüncesini, duruşunu, varoluş biçimini konuştuk.
Sultan,
yani bu ne kadar uyardı?
Sultan Hamit artık sona gelmişti. Sultan Hamit'in politikasıyla Osmanlı Devleti'nin devamı çok zordu. Sultan Hamit bir kırılma noktası yaşayıp politikayı değiştirebilir miydi? Çok zor o yaşta birisi için. Belki yapabilirdi tahtı elinden alınmasaydı.
Dünya görüşü de daha dedeleri gibi bir Osmanlı hayali.
O hayaldi ama aynı zamanda da gerçekçiydi. Belki yapabilirdi bunu, belki. Veya mesela arada Sultan Reşat değil de Sultan Vahidettin gibi Sultan Abdülhamit'in fikirlerine ve projelerine vakıf birisi olsaydı, ki bunu Refik Halit Karay da söylüyor, başkaları da söylüyor, belki farklı olabilirdi. Bir de savaşa girilmeseydi. Ama İttihat ve Terakki Ciler, Jön Türkler tecrübesizdiler, hayalperest idiler, bir kısmı idealistti, çoğu menfaatçiydi. Onların bunu görmeleri ve bu duruşu sergilemeleri mümkün değildi. Onlar öyle tavizler verdiler ki, bugün anlatı mesela Trablusgarp İtalyanlara verdikleri söylenir, daha önce destekleri karşılığı. Bosna Hersek Avusturyalılara verdikleri söylenir. Bulgaristanlara yardımları sebebiyle ihtilaldeki Bulgaristan'ı verdikleri söyleniyor. Yani anlaşma yaptı, yani ses çıkarmayacağız diye. Bunların hepsi...
Ama böyle bir hakkınız olabilir
yok
mi?
Ama
yani devletin kesenizdeki altını vermiyorsunuz, evinizdeki...
İktidarı ele geçirmek için artık kaçınılmaz gibi gördüğünüz bazı tavizler veriyorsunuz. Şunu düşünün, Bosna'yı zaten işgal etmiş. Ben tamamen razı olayım diyorsunuz. Bu karşılığında bu bunun gibi.
Çok zor şeylerden bahsediyoruz aslında. Biraz önce söylediğiniz duruma da düştüm galiba. Fütürizm, hani kağıt üzerinde söylemek yani, kolay ama.
Şimdi şöyle, tabii ki tarihçiler her zaman şöyle olmasaydı nasıl olurdu bunların hesabını da yaparlar. Ha bunlar ne kadar realisttir, ne kadar doğrudur. Yani isabete ne kadar yakındır, o ayrı bir meseledir. Ama bu yapılır tarihte, her zaman bu söylenir. Osmanlı Devleti'nin yıkılmaması mümkündü ama benim tahminime göre. Yine o eski haşmetli günlerini fazla dile getirmemek. Yine belki demokrasi ve mutlaka bir ulus devlet gibi. Diğer bugün İngiltere bir ulus devlet gibidir ama aslında imparatorluk, Commonwealth gibi diğer milletlerle belki bu biraz daha yumuşak geçiş olurdu. Daha az ızdırap yaşanırdı. İşte Rumeli...
Özellikle Müslümanlar açısından daha az.
Daha az yaşardı. Sadece Müslüman Rumlar da, Ermeniler de daha az yaşardı. Böylece şu anda yaşadığımız bazı sıkıntıların sebebi de hep o tarihlere tarihlendiği için bu sıkıntıları da belki yaşamazdık. Ama tabii dediğim gibi bunu söylemek kolay değil.
Tabii şimdi geçmişe bakıp konuşuyoruz ama dediğim gibi kağıt üzerinde belki böyle olsa öyle olsa demek...
Bir de tabii kahtı rical. Yani Mustafa Sabri Efendi bunu esas sebep olarak söylüyor. Osmanlı Devleti'nin yıkılma sebebi kahtı ricaldir. Ben bunu nüfusla da bağlantılı görüyorum. Sultan Hamit'in vezirlerine bakıyorsunuz. İşi yarar adam yok denecek kadar az. Yani devleti padişah idare etmez ki. Vezirler idare eder. Birbirlerine düşmüş, rekabet halinde, kendini düşünen, şahsi problemli olan insanlar. Yani bir dejenerasyon. Düşünün Jön Türkler. Sultan Hamit'i tahttan indiren insanlar nerede yetişti? Hep Osmanlı askerleri bunlar ordularında yetiştiler. Bunların içinde çok... ne Türk kültürüyle ne İslamiyetle alakası olmayan, Osmanlı kültürüyle alakası olmayan çok kötü karakterli insanlar vardı. Yani onun için bu kahtı ricale inanmamak elde değil. Evet. Baştakiler diyor dinsizdi diyor. Yani idareciler, alttakiler cahildi. Osmanlı Devleti'ni bu yıktı. İnsan unsuru yine tabii ki mühim. Yani evet. Sadece nüfus değil, o nüfusun kalitesi de keyfiyeti de mühim.
Çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
Tekrar
ederim.
Tekrar görüşmek üzere.